Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2020 sayısından Halime Demireşik imzalı mülakatı paylaşacağız. Bu mülakatın ilk bölümünü geçen ay Şebnem Dergisi'nin Temmuz sayısından paylaşmıştık. Fatma Hale Sağım'la yapılan bir mülakattı bu değerli dinleyenlerimiz ve ikinci bölümü bugün sizinle paylaşmaya çalışacağız programımızda. Bu mülakatın başlığı ise değerli dinleyenlerimiz, onun imtihanında ona doğru koşacaksın 2. İstanbul'da en çok hangi hususlarda zorlandınız? İstanbul'da vaaz vermek çok zor, ateşle oynamak gibi bir şey. Eften püften bir ilimle İstanbul'da tutunamazsınız. Bu yüzden İstanbul vaizleri sürekli kendilerini geliştirir. Allah'ın lütfuyla cemaatim beni çok sevdi. Zor bir bölgeydi ama cemaatim, "Hocam biz sende samimiyet hissediyoruz. Hiç zorlanma olmadan gönülden anlatıyor, gönlümüze giriyorsun," derlerdi. Tabii ne kadar doğruydu bilemiyorum. Bizde Anadolu samimiyeti var. Üslup bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Sevki tabiiye göre hareket ediyordum. Bir gün camide vazifemi bitirdim. Çıkarken müftülükten arayıp dediler ki, "Hocam Edirne Keşan'dan bir genç kız kaçmış. Sinan Paşa Camii'nin avlusuna sığınmış. Sen git kızı oradan alıp Mor Çatı kadın sığınma evine bırak," dediler. Akşam saat 17 civarı kızı aldım. Yaşı büyük ama ufak tefek minyon tipli 20 yaşlarında bir kızcağız. Taksiye bindik, Mor Çatı'ya vardık. Kızı psikoloğa bıraktım. "Ben çıkıyorum," dedim. "Yok, çıkamazsın. Bizim onunla konuşmamız ve buranın şartlarına uyup uymadığına karar vermemiz gerekiyor," dediler. 20 dakika kadar bekledim. Çıktılar. Psikolog, "Biz bu kızı alamayız. Bu kızın rehabilite olması lazım," dediler. Akşam olmuş, kızla ortada kalmıştım. İstiklal Caddesi boyunca yürüyoruz. Kız yol boyunca bana bağıra bağıra küfrediyor. Öyle böyle küfürler değil, kimse dönüp de "burada ne oluyor?" diye sormuyor. Kızcağıza her şeye rağmen kızamıyordum. Gayrimeşru olarak dünyaya gelmiş, cami avlusuna terk edilmiş, arkadaşlarının tacize uğradığına çok şahitlik etmiş ve korkmuş. Bu yüzden hastanelerin ve karakolların civarındaki banklarda yatıp kalkmış. Çok ağır kokuyordu. Allahu alem, aylarca yıkanmamış. Ağır travmalar yaşadığı için rehabilite edilmeden resmi kurumlar bünyesinde barındırmak istemiyordu. En son ümidi bizdik galiba. Biz de ona bir yer bulamayınca çok sinirlendi. Kendini kaybetti. Küfürler savururken İstiklal Caddesi'ndeki heykelini orada benim boğazıma bir yapıştı, boğmaya çalışıyor. "Seni öldüreceğim, seni öldürsem en azından gidecek bir yer bulurum, hapiste kalırım," diye bağırıyor. Resmen öldürmeye uğraşıyor. Bağırıyorum, çırpınıyorum. Bir Allah'ın kulu yardıma gelmiyor. Neden? Orası Beşiktaş. O esnada Müftü Bey aradı. Can havliyle telefonu açıp, "Bu kız beni öldürüyor, İstiklal Caddesi'ndeyim," diye bildim. "Polislerle geliyoruz," diye bağırdı. Kız bunu duyunca beni bırakıp bağıra bağıra, "Allah'ım ben sana ne yaptım, benden ne istiyorsun, ben mi istedim böyle yaşamayı, ben mi istedim gayrimeşru doğmayı," diyordu. Beni silkeleyip itti ve koşarak kaçıp gitti. Ben hemen Müftü Bey'i aradım. "Kaçıyor, peşinden koşup yakalayalım mı?" dedim. O da "bırak gitsin," dedi. O gün o heykelin orada 2 saat ağladım. Allah o kızın o isyanına bence hiç gücenmedi. Gücenmez. Çünkü -70'teki bir insanla +30'daki bir insanın isyanı aynı olamaz. O gün beni en çok üzen şey neydi biliyor musunuz? Mor Çatı kabul etmeyince bizim camiadan birçok yeri aradım. Kızcağıza kalacak bir yer bulmak için. Hiç kimse kabul etmedi. Rotary kulübünü aradım, "Hemen getirin," dedi. Kadıköy'de buna benzer kulüpler vardı. Hepsi sorgusuz sualsiz "getirin," dedi. Bize ait bu kızı bırakabileceğim hiç yer yoktu. İkinci en çok üzen şey de o kızın ne gönlüne girebildim ne de derdine ilaç olabildim. İkisini de yapamadığıma çok üzüldüm. Beni polisler ve Müftü Bey, ''Hocam ya sen onu evine götürseydin, orada ya intihar etseydi ya da seni öldürseydi, o zaman ne yapardık?'' diye teselli ediyorlardı. Bir insan böyle kayboldu işte. O günden sonra benim hadiselere bakışım çok değişti. Allah Teala'nın kullarıyla arasındaki yakınlık senin benim anlayacağım bir şey değil. Ben o kızın isyanında Allah'a olan yakınlığını hissetmiştim. Bir başka hadise de Yahya Efendi dergahında yaşamıştım. Kovboy kıyafetli bir kadın geldi. İmam Efendi ile konuşup ona bir zarf bıraktı, çıktı. Ben de İmam Efendi ve ailesini tanıyorum. İmam Efendi'ye, ''Hocam burada garip hadiselerle karşılaşıyor musunuz?'' diye sordum. O da, ''Neler neler yaşıyorum. Mesela dün bir öğrenci geldi, burs istedi. Bizim de elimizde hiç kalmamıştı. Yarın gel bakarız.'' dedim. ''Az önce bu kovboy kıyafetli kadın geldi. Bu zarfı bugün burs almaya gelecek öğrenci varsa ona verirsiniz.'' deyip gitti. Bu tür hadiselerden anladım ki, hiç kimsenin zahirine göre hüküm vermeyeceksin. Ben bundan sonra kendimi Mesnevi'ye verdim. O günlerde bir arkadaşımın vesilesiyle Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin dersine gittik. Ben ilk defa o gün dersine gitmiştim. Hem Hoca Efendi ile bizzat tanışma ve hem de duasını almak nasip oldu. Benim vaizi olduğumu öğrendiklerinde beni hemen içeri aldılar. Daha içeriye girer girmez oradaki vazifeli arkadaşa, ''Hocamız, bu kızıma bizim bütün kitaplarımızdan hediye verelim.'' dediler. Bana hiç soru sormadı. ''Derslerini niye yapmıyorsun, niye tembelsin?'' demediler. ''Sohbetlere neden devam etmiyorsun?'' demediler. Üstüne üstlük dua edip gönlümüzü aldılar. Eve geldim. Kitapları bir bir inceledim. Mesnevi ile alakalı bütün kitapları önceliğime aldım, okudum. Harika bir şey, nasıl bir feyiz. Sonra tekrar bu yıllarda mı evlendiniz? Evet, kıymetli eşimle de Şemnem dergimizde yazılar vesilesiyle tanışıp evlenmek nasip oldu. Sonra Denizli'ye eşimin yanına tayinimizi aldırdık. İki evladımız daha oldu. Şimdi de Konya'da vazife yapmaktayım. Burada da çok güzel hizmet kapıları açıldı elhamdülillah. Durmuş hocam ve kızları Zehra Sert Hanım'ın da öncülüğünde çok güzel cemaatler oluşturduk. Her cemaatten kardeşimiz de çok güzel vaazlarda toplanıyoruz. Cenab-ı Hak burada ayrı bir bereket verdi cemaatime, vaazlarıma. Kitleler halinde peşimden derslerimi takibe geliyorlardı. Bunlar harika şeyler. Ama hanımlar uçmaya, uçurmaya çok müsaittiler. O dönem bir imtihan oldu. Çok zayıfladım. Kan değerlerim düşünce sinir sistemim zayıfladı. Uyku problemleriyle birlikte yeme problemim arttı. Cenab-ı Hak bana, ''Bak ben izin vermedikçe ağzını bile oynatamıyorsun. Marifet sende değil bende. Sen kul ol sadece.'' buyuruyordu acziyetimi öğreterek. Rabbim bana hayatım boyunca şunu öğretti. Yalnız bana sığınacaksın. Ve neticesinde tevekkülü öğretti. İmtihandan kaçamazsın. Onun imtihanında ona doğru koşacaksın. Tekrar vaizeliğe dönecek olursak, bir vaizenin günleri, haftaları hangi hizmetlerle geçer? Normal bir vaize haftada 3-4 vaaz yapar. Bir günde fetva nöbeti tutar, işi biter. Benim bir günde 3 tane vaazım olur. Bunların yanında sürekli okuyup çalışarak kendimizi geliştirmemiz gerekir. Kendinizi yenilemez ve toplumun ihtiyacını karşılayamazsanız sizi kimse dinlemeye gelmez. Boş cami duvarlarına sohbet edersiniz. Benim beslendiğim kaynak başta Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler. Ardından Mesnevi, Evliyaullah'ın hayatları. Ben klasik tarzda bir yol takip ediyor ve bunlardan besleniyorum. Burada Lalezar Derneği var. Hocam burada da vaaz verseniz diye davet ettiler. Hay hay dedik. Yakınlarında Meram Eğitim Araştırma Hastanesi var. duyurdular. 10 doktorla derslere başladık. 2 ayda dersimizi takibe gelen doktor sayımız 200'e çıktı maşallah. Ben doktorlardan gördüğüm vefayı ilahiyatçılardan görmedim. Ama ilahiyatçı kardeşlerimizin de çok takvalı, çok gayretli olanları var. Haklarını yemeyelim. Bir taraf ben biliyorum, oldum, cennet benim diye düşünüyor herhalde. Doktorlar neden daha meyyal, şifanın Allah'tan geldiğine her gün şahit oluyorlar. Doktor kardeşler, hocam bazen yakınımız gelir, bir şey yapamayız. Bir garip gelir, Allah işini çabucak halleder. Bu Allah'ın elinde. Biz ameliyatlarda ne mucizelere şahit oluyoruz. Bazen iyileşemez, ölür dediğimiz iyileşir, yaşayacak her şey iyi dediğimiz de ölebilir diyorlar. Sonra avukatlar grubuyla ders halkası oluşturduk. Bu kardeşlerimiz çok zorluklar çekerler. Hem dindar olup hem de avukat olmak kolay değildir. Mesela bir kadına nafaka bağlamak zorunda ama bu dinen helal değil. Dinin emirleriyle mer'i hukukun emirleri arasında kalıyorlar. Bir de hanımların fıtratına pek uygun bir meslek değil. Bu yüzden biraz sert olmaları gerekiyor. Avukat kardeşlerim de derslere çok vefalı katılırlar. İhtiyaç hissederler. Sonra mesnevi dersleri yapalım dediler. Bu kolay bir iş değil. Mübareğin rızası şart. Mevlana Hazretleri'ni ziyarete gidince ilahiyattan eski Türk edebiyatı hocam, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 21. batından torunu Selahaddin Hidayetoğlu hocamla karşılaştık. Hocam, Konya'da mesnevi dersi yapan yer var mı? Söyleseniz de gitsek, istifade etsek dedim. Hocam, kızım ben sana izin veriyorum. Sen yap dedim. Hocam ben nasıl yapacağım dedim. Hocamız bana, kızım sen Kur'an tefsiri bilir misin dedi. Okuduk elhamdülillah dedim. Hadis usulü bilir misin dedi. Okuduk efendim inşallah dedim. Evliyaullah'ı tanır, sever misin dedi. Severim dedim. Sen şartları taşıyorsun. Çalış, araştır, sen yap dediler. Böylece Mevlana Hazretleri'nin türbesinde onun yakınlarından olan bir hocamdan destur alarak Lalezar'da mesnevi derslerine başladık. Bu derslerimize öyle bir teveccüh oldu ki inanamazsınız. Bunun üzerine Konya İl Müftü Yardımcısı Betül Şimşek Öztürk hocamın teklif ve teşvikiyle mesnevi ile manevi terapi projemiz başlamış oldu. Konya genelde tarikat ehlidir ama Hazreti Mevlana'yı layıkı veçiyle tanıyıp bilmez. Bir İstanbul kadar Hazreti Mevlana'nın mesnevisi okunmaz. Birçok cemaat ve derneğin davetiyle bu proje her yere yayıldı. Mesnevi ile birçok yaralara çare olunduğunu gözlerimle gördüm. Kanser hastası bir kardeşimizi, eşi zaten öleceksin diye tedavi ettirmemiş. Çok acılar çekiyor. Ölmemiş fakat yaşadıklarının zorluğundan Allah'a ve kadere isyan eder olmuş. Hanımlar durumunu anlattı. Derse kardeşimiz telefonla bağlandı. Biz de o derste Mesnevi'den şu konuyu işliyorduk. Kadının birisi çok çocuğunun olmasını istiyordu. Fakat kadın hamile kaldığı her çocuğu düşürüyordu. Kadının hayatta istediği bir tek şey vardı. Bağrına basıp öpüp koklayacağı bir çocuktu ama olmadı. Bu kadın en son evladını da düşürdükten sonra Allah'a ''Yeter artık, ben sana ne yaptım, nedir senin bana bu yaptığın?'' diye isyan edecek oldu. O sırada gayipten bir ses kadına ''Şuraya bir bak'' dedi. Kadın döndü baktı. ''Cennette harika bir makam. Orası kiminmiş?'' Ses ''O makam senin makamındır.'' Kadın ''Nasıl olur?'' dedi. ''Allah'ın imtihanına öyle dayandın ki yerin orası.'' Kadın ''Ya Rabbi, bugünden sonra ne kanım ne canım varsa sana feda olsun.'' Bunu dinlerken arkadaşımız gözyaşları içinde tevbe ediyordu. Buna benzer çok hatıralar yaşadık. Mesnevi yaralı kalplere şifa oluyor. Evliyaullah mana aleminde vazifesine devam ediyor. Esma-ül Hüsna'lar da çok önemli. Özellikle Allah ismi azamı. Bilhassa tarikat dersi olanlara hep derim, aksatmadan Allah zikirlerini yapsalar, bunun akabinde Allah'ın izniyle bütün esmalar kalpte yavaş yavaş tecelli edecektir. Vaiz ve vaizeler devamlı halkla haşır neşir olduklarından adeta toplumun röntgenini çekerler. Bize toplumumuzun bugünkü durumunu analiz edebilir misiniz? Toplum inşallah iyiye gidecek. Çünkü her dönemdeki arkeolojik kazılara bakıldığı zaman hep gidiş kötü denmiş. Şimdiki nesilden de ümitliyim. Belki az çok ateist, deist vesaire var. Soruşturuyorlar, araştırıyorlar, hemen kabul etmiyorlar. O zaman onlara doğru ve gerekli cevapların verilmesi lazım. Örnek olunması lazım. Dünya sevgisiyle dop dolu olup da o çocuklara Allah sevgisi anlatılınca halle lisan bir olmadığı için çocuklar en süslü, janjanlı sözleri de işitseler kalpleri tabii olarak mutmain olmuyor. Bu yüzden kalbe inmemiş sözlere çok itibar etmiyorlar. İhlas şart, gayret şart. Şimdiki neslin bizim neslimizden daha dürüst olduklarını düşünüyorum. Bizim neslimizin çok yüzü vardı. Yok dinin kıymetini bilmiyorlar deniyor. Bence bu anne babalardan, büyüklerden kaynaklanan bir dert. Ben şimdiki neslin anne babalarını gevşek görüyorum. Çocuklarını değil. Biz birden zengin olduk, gevşedik. Dünyayı çok sevdik. Kızlarımızı evlendirirken tembih edilen şeyler çok farklı. Ben bugünkü ebeveynlerin kendi zihinlerinde oluşturdukları Allah inancının iman esaslarına uygun bir inanç olmadığını düşünüyorum. Gerçek manada tevekkül edilmeyen, tam manasıyla iman edip teslim olamadıkları bir Allah inancı. Hakiki şekliyle Allah'ın takdirine razı olmakta zorlandığımız bir inanç. Bizim evvela Cenab-ı Hakk'ı tanıyarak marifetullah ve muhabbetullah'a erişmemiz, İmanımızı tasih edip güçlendirmemiz lazım. Ben her şeyin üstesinden gelirim, ben hallederimle ne evlilik yürür ne evlat yetiştirilir. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Mesela şimdi korona sebebiyle herkes evinde, birçok aile yıkılıyor. Neden bunalıma giriyor insanlar evinde? Sokak sokak, AVM AVM geziyordu. Almalara doyamıyorlardı. Birdenbire eve kapanınca mana alemimizin bomboş olduğunu gördük. Eşlerimizle paylaştığımız hayatın başkalarına kendimizi göstermek üzere kurulu olduğunu gördük. Bu yalan ve oyun eğlence gibi bir hayattı. Şimdi kendimizi gösterebileceğimiz, başkalarının beğenisiyle beslenebileceğimiz sosyal mecra yok. Öylece kala kaldık. İçimize, özümüze dönmemiz gerektiğini gördük. İnsanın en uzun yolculuğunun içine yaptığı yolculuk olduğunu anladık. Ama daha yola çıkılmamıştı. Hayal kırıklıkları yaşadık. Ölüm korkusu arttı. Gördük ki bu virüs zengin, fakir herkesi yakalayabilir. Şu an bunalıma girecek zaman değil. Şu an Allah'a koşup sığınma, af dileme, dua etme zamanı. Şimdi herkes küçücük yaşından itibaren habire öğretme derdinde. Tek çözüm her şeyi öğretmek değil. Ben hiçbir dini bilgiyi anne ya da babamdan öğrenmedim. Kendileri de bilmiyordu zaten. Birçok hoca, profesör de böyledir. Sen anne baba olarak bildiğinle güzelce amel et. Yavruna örnek ol. Bilmediğini Cenab-ı Hak zaten öğretecek inşallah. Şimdiki anne babalar, çocuklar şunu bilsin, şunu da öğrensin derdinde. Bildiklerimizle ihlasla amel etmeye odaklanmamız lazım. Sadece bilmeye değil. Bugün dini herkesten çok iyi bilen fakat bildikleriyle amel etmeyen nesiller var. Namaz emrini, tesettür emrini biliyor ama yapmıyor. Bilgi yetseydi yapardı. Niye amel yok? Çünkü önlerindeki örnek bir taraftan Peygamber Efendimizin şefaatini umup diğer yandan haram helal sınırı da olmayan 5 yıldızlı otellerde tatil yapıyorsa, bu kadar aç Müslüman varken markalara etekler dolusu para döküyorsa, eşya ve arabayla üstünlük yarışına giriyorsa, o anne baba çocuğuna hiçbir şey öğretemez. Çünkü kendisi Peygamber Efendimizin misyonunu tam manasıyla kavramamış demektir. Hem dünya sevgisi hem Allah sevgisi aynı yerde olmaz. Biz pusulayı şaşırdık. Çocuklarımız bu şaşkınlığın içine doğdular. Çocuklarda suç yok, suç biz büyüklerde. Bir zaman geldi, çocuklarımız da bizi arkadaş etti bazı projeler. Şimdi de anne baba olun, onların arkadaşı var zaten deniyor. Ama geç kaldık. Benim annem oklavayı kaldırdığında tir tir titrerdim. 40'lı yaşlardaki nesil projeydik. Bize çocuğunuzla arkadaş olun dendi. Örnek olun, rehber olun, yanında yürüyün, yol gösterin denmedi. Anne babanın otoritesi kayboldu. Biz ecdadımızdan dua almış bir nesiliz. Bu dualar hürmetine gayret edersek düzeleceğiz inşallah. Biz zor zamanlarda imanını ishar eden bir nesiliz. Bunun en yakın misali 15 Temmuz hadisesidir. Son yıllarda insanlar Kur'an'ı anlasın, Kur'an'la buluşsun sloganıyla sık sık meal okuması tavsiye ediliyor. Sizin asıl meşgaleniz tefsir olduğu için size sormak istiyoruz. Bu metot doğru bir metot mudur? Kesinlikle meal tavsiye etmiyor, meal dersi için davet edenlere de gitmiyorum. Bunun örneğini İstanbul'da yaşamıştım. Ortaköy'deki öğretmenlerden oluşan cemaatim kendi aralarında toplanıp meal okumaya başlamışlar. Daha ikinci sure olan Bakara suresinde kopmuşlar. Öğretmen hanımlardan birisinin kızı kocasından ayrılmış, tekrar birleşmek istemişler. Ama Bakara suresindeki ayetin mealinde denk gelmişler ki boşanan kadının tekrar evlenmesi için bir başkasıyla evlenmesi gerekiyor. Benzeri meal okuyorlar. Damadı çağırıp, bizim senden evvel kızımızı başkasıyla evlendirmemiz gerekiyor. Bu Kur'an'ın emri. O eşinden boşanınca seninle evlenecek demişler. Damat, siz ne diyorsunuz? Ben bunu asla kabul edemem. Hepinizi vururum demiş. Tabii talak nedir, hulle nedir, talak çeşitleri nedir, ne zaman hulle gerekir bilmedikleri için böyle anlamışlar. İslam'ı bilmiyor, tefsir bilmiyor, tefsir usulü bilmiyor, fıkıh bilmiyor, hadis bilmiyor, hadis usulü bilmiyor, Arapça bilmiyor, en sığ denizde boğuluyor, haberi yok. Bu iş tıp bilgisi, ameliyat eğitimi almayan bir kimsenin kulaktan dolma tıbbi bilgilerle hayati riski bulunan bir hastayı ameliyat etmek istemesi kadar tehlikeli bir şey. Kur'an-ı Kerim'in sure sıralanması çok farklıdır. İlk inen ayetler Kur'an'ın ilk suresinde mevcut değil, daha çok son surelerde. Kur'an-ı Kerim'de sureler iniş sırasına göre sıralanmamıştır. Kur'an meali okursanız, başlarda içkiliyken namaza yaklaşmayın ayetini okursunuz. Böyle okuyan bir kardeşimiz, demek ki namaz dışında içki içebilirim diye anlamış. Bilmiyor ki bu ayet tedricen yani 3 aşamada indi. En son inen ayetle içkinin her çeşidinin haram olduğunu Maide suresinde Cenab-ı Hak beyan ediyor. Ayetlerin nüzul sebeplerini bilmeden okumaya kalkarsanız, kafanız çok karışır. Ben kafasına göre okuyan bir kişinin zamanla ateist olduğunu dahi gördüm. Bu nasıl bir şey? Allah habire seni yakarım diyor dedi bir evladımız. İçim sızladı. Nereden anladın dedim. Meal okuyorum dedi. Nüzul sebebini bilmiyor, siyer-i nebi bilmiyor, ayetin kime hitap ettiğini bilmiyor ve altyapı yok. Sonra cahilce Allah Teala'ya kafa tutuyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu mülakata bugünlük bir nokta koyalım. Devam ediyor çünkü mülakat ve bu mülakatın devamını yarın Sesi Dergi'de sizinle paylaşmaya devam edelim. Evet, Halime Demireşik'in Fatma Hale Sağım'la gerçekleştirdiği Onun imtihanında Ona Doğru Koşacaksın 2 başlıklı mülakatı paylaştık. Daha doğrusu bir bölümünü bugün paylaştık sizinle. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.